Ayrım 9.
Türkiye çocukların en az şımartıldığı ülkelerden biridir. Şımarık ve sırnaşık çocukların çok olması da bu yüzdendir. Şımartılmayan çocuk duyduğu gereksinme ile ille de şımartılmak istediği için şımarık ve sırnaşık olur. Tıpkı kötü ve az yemek verilen çocukların aç gözlü olmaları gibi. Ana babaların, eğitmen ve öğretmenlerin belli yaşlarda şımartmanın çocuğun gereksinmesi olduğunu bilmemeleri bir yana, sıkıntılı ekonomik durumlarından, bunalımlarından ötürü çocuklarını şımartmaya ne olanakları, ne zamanları, ne de sinirsel dayancaları vardır. Hastalıklara tanı koymak ve hastaların sağaltılmalarında ya da tıp ameliyatları için hayvanların denek olarak kullanılması gibi insanın hayvana en yakın aşaması olan çocukların kimi ruhsal yapı ve davranışları anlamak için de davranışlarını gözlemleyerek hayvanlardan yararlanamaz mıyız? Evcilleştirilmiş memeli hayvanları gözlemlersek hepsinin şımarmaya gereksindiklerini görürüz. Örneğin bir köpeğin yemeğinin suyunu versek, bütün dirimsel gereksinimlerini karşılasak, hayvanın bunlarla yetinmeyip koşup oynayarak, atlayıp zıplayarak sahibine kendisini sevdirmek, yani şımarmak isteğini biliriz. Saldırgan olması istenilen bekçi köpekleri ise bir yere bağlanarak ilgisiz, ilişkisiz ve yalnız bırakılır. Köpek ne kerte yalnız ve ilgisiz kalmışsa o kertede saldırgan olur. İple bağlanmış, zincire vurulmuş köpek sahibinden başka herkese karşı saldırgandır. Buna karşılık sokak köpekleri karınlarını doyurmaya çalıştıkları için saldırgan değillerdir ama sırnaşıktırlar. Herkese sokulurlar çünkü insanlarla hep ilişki içindedirler. Özgür bırakılmış, bakımlı ve tok ev köpekleri ise ne sırnaşık ne de saldırgandırlar. Çocukluk insanın daha önce toplumsallaşmadığı, yani insanlaşmadığı ama yavaş yavaş toplumsallaşmaya başladığı, bu yüzden hayvana en yakın olduğu dönemidir. Çocuk da yedirilip içirilip, soğuktan korunup bütün dirimsel gereksinimleri yerine getirilmekle yetinmez, sevindiğini, sevecenlik içinde ve güvende olduğunu şımararak anlamak ister. Nesin Vakfı'nın küçük çocukları yeterince şımartılacaklardır. Şımarma dönemini geçirdikten sonra Nesin Vakfı'na gelen çocuklar da yaşamadıkları şımarıklık dönemlerini giderecek, kapayacak biçimde sevgi, sevecenlik ve güven verilmeye çalışılacaktır. Nesin Vakfı'nda şımarıklığını yaşayamamış çocuklara ilişkin pek çok ilginç olaylara tanık oluyorum. Bunların eğit bilim için gereç olarak yazılması gerektiği kanısındayım. Örneğin bunlardan biri Nesin Vakfı'na bu yıl aldığımız 11 yaşında bir oğlan çocuğunun gösterdiği davranışlardır. Bu çocuk okulda olmayıp da vakıfta bulunduğu zamanlar herhangi bir bahaneyle kapımı çalıp bana gelmekte ve benden bir şey istemektedir. Aziz dedi, kalemim yok. 2 gün önce vermiştim. Ya yitirmiş ya tükenmiştir. Kalemi veririm gider. 10 dakika, yarım saat sonra yine kapımı vurup odama girer. Ya silgisi yoktur, ya mendilini bulamamıştır, ya başka bir çocuktan yakınır, ya çorabının kirlendiği bahanesiyle yeni çorap ister. Üstelik bu sık sık başvuruları sabahın en erken saatinden en geç saatlerine dek sürer. Çalışma odamın kapısını kilitlediğim zamanlarda eliyle kapıya vurup beni çağırır. Bu isteklerini vakıf yönetmeninden istemesini bana her başvuruşunda söylemişken o yine bana gelir. Neden? Bu çocuk şımarıklığını yaşayamamıştır. Yaşayamadığı şımarıklığının doyumsuzluğu içindedir. İlgi, sevgi, sevecenlik ve güven istiyor. Şımartılma yaşında çoktan aştığı için aradığı o sevgi, sevecenlik ve güveni hiç bulamayarak ya bulduğuyla yetinmeyecek, hep ilgi, sevgi, güven doyumsuzu olarak yaşayacaktır. Bana yaptığını öğretmenine, büyüdüğünde çalıştığı yerdeki üstüne, daha sonra da eşine, arkadaşlarına yapacaktır. Çevremize bakınca böyle insanların ne çok olduğunu görürüz. Bu çocuğun şımarma eksikliğini giderme yollarını elbet arayacağım. 6. Nesin Vakfı çocukları toplumsal borçlarının ne olduğunu öğrenmelidirler. Toplumsal borçluluk duygusu bende daha ilkokul öğrenciliğimde Darüşşafaka'dayken başlamıştır. Sanırım bunda Darüşşafaka'daki öğretmenlerimden birkaçının da etkisi olmuştur. Hep parasız yatılı okullarda okudum. O okullarda okurken beni kimin okuttuğunu, kimlerin verdiği paralarla Türkiye yaşam ortalamasının çok üstünde yiyip içip giyindiğimi, öğrenim gördüğümü, yaşadığımı düşünürdüm. Önceleri okuduğum asker okulundaki eğitimin etkisiyle olacak, bana bütün bunları devletin verdiğine inanmıştım. Beni devlet besliyor, okutuyor, yetiştiriyordu. Öyleyse ben devlete borçluydum. Çok sonraları soyut bir kavram olan devletin hükümet değil, meclis gibi, başkanlık gibi kurumlardaki insanlarda somutlaştığını anladım. Devlet diye somut bir şey yoktu. Devleti devlet kurumlarındaki kişiler simgeliyordu. Benimse bu kişilere hiçbir borcum olamazdı. Çünkü onların verdiği parayla okumuyordum. Onlar para vermiyor, tersine onlar da benim gibi para alıyordu. Asıl parayı verenin, beni okutup yetiştirenin halk olduğunu, kendisi ve çocukları okumayıp beni okuttuğunu anladığım zaman liseyi bitirmiştim. Çok geç geliştiğimi söylemeliyim. Öteden beri yönetmenler, özellikle iktidarda bulunanlar, Türkiye'deki bolluk olduğu, Türkiye'nin besin bakımından kendi kendine yettiği gibi, gerçeğe uygun olmayan, ki buna yalan denir, sözler söylerler. Onlara göre çarşılarda, pazarlarda, dükkanlarda her şey bol bol vardır. Süt, tereyağı, et, yumurta, sebze, yemiş. Evet, bunlar çarşılarda, pazarlarda, dükkanlarda bol bol vardır ama sofralarda bol bol değil, az az bile yoktur. Örneğin her Türk mevsiminde bir şeftali yese, iki değil, hiç kimseye gerektiğince şeftali kalmaz Türkiye'de. Büyük çoğunluk, milyonlarca insan şeftali yiyemediği için küçük azınlık, yüz binlerce insan bol bol şeftali yiyebilmektedir. Her şey böyledir. Bu düşünce beni, büyük çoğunluk okullara gidemediği, okuyamadığı için benim okuma olanağı bulduğum düşüncesine götürdü. Ben başkalarının, milyonlarca insanın yemek, giyinmek, korunmak, eğitilmek, öğrenmek haklarından yoksunluğu karşısında, üstelik onların ödediği vergilerle okumuş, yemiş, giyinmiş, öğrenim görmüştüm. Yani ben o insanlara borçluydum ve o insanlar yokluk, yoksulluk ve yoksunluk içinde ölüp gitmişlerdi ama yine o durumda milyonlarca insanımız vardı. Bu toplumsal borçluluk duygusu beni hiç bırakmadı. Yaşamım boyunca o borçluluk duygusu gittikçe arttı. Bu ödenemez, ödenmesi olanaksız bir borçtu. Çünkü bana verilenler benim yaşamımı kurtarmış ve yaşamamı sağlamıştı. İnsan birisine ya da birilerine yaşamını borçluysa bu borç ne aynen ne en yüksek faiziyle ne kat kat çoğuyla ödenebilir bir borç değildir. Ama insan hiçbir zaman ödeyemeyeceği bu borcunu ölünceye dek ödemeye çalışmak zorundadır. Nesil Vakfı'nı kurmanın baş nedeni işte bu hep duyduğum toplumsal borcumu ödemeye çalışma çabasıdır. Salt Nesil Vakfı'nı kurmuş olmam değil, hiçbir politik ve yönetsel tutkum yokken, hatta bu tür işleri hiç sevmiyorken, zaman zaman büyük tehlikeleri de göze alarak politikanın ve toplumsal eylemlerin içine girmem, bunların girişimcisi ya da katılımcısı ve yandaşı olmamın nedeni de işte bu ödenemeyecek toplumsal borcumun ağırlığını yaşlandıkça daha da artarak duymakta oluşumdur. Bugün maddi ve manevi her neyim varsa bunların hepsi olan bütün varlığımı, bunların hiçbirine sahip olamayanların ödedikleri vergilerle kazanmış olduğuma inanıyorum. Başkalarının elde edemedikleri haklarını ben bir rastlantıyla elde etmiş oldum. Onların yenilmiş haklarını geri vermem olanaksız. Ama ödeyemesem de sahip olduklarımı onlara vererek ödemeye çalışma olanağım var. Benim dünya görüşümü biçimleyen itici güç, Nesin Vakfı'nı kuruşumun başlıca nedeni, bütün yaşam çizgimi belirleyen devrim, dinamik kaynağı, işte bu kendimi borçlu duymamdır. Nesin Vakfı'nda yetişen ve yetişecek çocuklarımın eğitim yöntemlerini saptarken, kendimden bu denli çok söz etmem uygunsuz bulunabilir. Bu beni de tedirgin ediyor. Ama amacım kendimden söz etmek değil, duyduğum bu toplumsal borçluluk duygusunun vakıf çocuklarıma da iletilmesini sağlamaktır. Büyüklerin kendi çocuklarını olumlu örnek diye çocuklara göstermelerinin, ben senin yaşındayken diye başlayıp öğütler vermelerinin nice yanlış olduğu tartışılması gereksiz bir doğrudur. Benim de vakıf çocuklarıma kendi çocukluk duygularımı örnek göstermem yanlış görülebilir. Ama onların Türkiye'nin genelinde olduğu gibi belki de dünyanın bencil, çıkarcı, salt kendilerini düşünen, kurnaz, hep alıcı insanlar olarak yetişmelerine gönlüm razı olmuyor. Bunu başarabilecek miyim? 6 yıllık deneyimlerime bakarak pek de umutlu olduğumu söyleyemem. Vakıf çocuklarımı geldikleri ortamın, çevrenin ve içinde bulundukları vakıf dışı koşulların etkisiyle kapıldıkları bencillikten, çıkarcılıktan, kolaycılıktan, kurnazlıktan, alıcılıktan kolay kurtaramıyorum. Elbet kolay değil ama onda bir oranında olsun başarsam kendimi mutlu sayacağım. Nesin Vakfı çocuklarım yaşamlarını kazanıncaya dek vakıfta kalırlar. Kendileri gitmezler ya da aileleri, velileri istemezse vakıftan çıkarılmazlar. Yeteneklerine ve çalışmalarına göre eğitim görürler, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidebilirler. Üniversiteyi bitirdikten sonra doktora yapma olanağı kendilerine verilir. Çok başarılı olanlar yurt dışına da gönderilecektir. Bütün bunların karşılığında Nesin Vakfı'na hiçbir borçları ve yükümlülükleri yoktur. Nesin Vakfı'na borçları yoktur demek, borçlu değiller demek değildir. Onlar da bir toplumsal borç altında olduklarını duymalı ve bu ödenemez borçlarını olabildiğince ödemeye çalışmalıdırlar. Nesin Vakfı çocuklarına bu toplumsal borçların ne olduğu salt sözle değil, yaşatılarak öğretilmelidir. Çocukların bu olguyu yaşamaları, Nesin Vakfı'nın her türlü yönetimine, parasal, yönetsel, kültürel ve benzerleri katılmalarıyla olabilir. Bu yönetime katılma, vakıftaki ortaokul, lise ve yüksekokul temsilcileriyle Nesin Vakfı yönetmeni ve sağlığımda benden oluşan bir kurulcu olur. Bu kurulun adı İç Yönetim Kurulu'dur. Ayrıca tüzüğüne göre Nesin Vakfı'nın bir yönetim kurulu vardır. Şimdiye dek 4-22 yaş arası vakıf çocuklarımla böyle bir iç yönetim kurulu oluşturamadıksa da haftada iki kez yaptığımız toplantılarımızda iç sorunlarımızı aramızda konuşup tartışmaktayız. Nesin Vakfı'nın kalabalık bir aile olarak yönetilmesini istiyorum. Bu kalabalık ailenin bireyleri Nesin Vakfı'nın bütün gelirini ve gelir kaynaklarını, giderlerini, borcunu, paraların nereye ve nasıl harcandığını bilmektedirler. Öyle sanıyorum ki vakıf çocuklarıma toplumsal borçluluklarını duyurmanın en iyi yolu onları vakfın iç yönetimine katarak kendilerine harcanan paraların ne zorluklarla kazanıldığının gösterilmesidir. Nesin Vakfı çocuklarım toplumsal borçluluklarını duyma yolunda yaşam deneyimleri kazanmak için her yaşta Nesin Vakfı'nın yönetimine katılacaklardır. Nesin Vakfı 13 Ekim 1987. Eğitim konusunda vasiyetimdir 3. 7. Nesin Vakfı çocuklarımın kendilerini sevmelerini, kendilerini severek ve kendilerine değer vererek yetişmelerini istiyorum. Gözlemlerime dayanarak Türk insanının genele yakın bir çoğunlukla birbirlerini sevmedikleri kanısındayım. Birbirimizi sevmememizin nedeni kendimizi sevmemiş olmamızdır. İnsanın kendisini bile sevmeyince başkalarını sevmesi elbette olanaksızdır. Toplumsal koşullarımız daha doğumumuzdan başlayarak bizi kendimizi sevdirmemeye alıştırır. Evimizde, ailemizde, çevremizde, okulumuzda, askerliğimizde, işimizde hep küçümsenerek, aşağılanarak kendimizi ve dolayısıyla da başkalarını sevmemeyi doğal sayarız. Aşağılanmaya tepki olarak aşağılarız. Küçümsenmemize tepki olarak küçümseriz ve böylece kendimizi sevmediğimiz için başkalarını da sevmeyiz. Nesin Vakfı'ndaki çocuklarımın, hele 10 yaşını geçmiş olanların eğitiminde çektiğim en büyük zorluk onlara kendilerini sevdirmek konusunda çıkıyor. Yaşı büyüdükçe çocukları kendilerini sevdirmeye alıştırmak büsbütün zorlaşıyor. Burada söz konusu edilen hayvansı içgüdüsel sevgi değildir. Çocuğun duyduğu ve çocuğa duyulan içgüdüsel sevgi insansal ve toplumsal sevgiye dönüştürülmedikçe çocuk için daha da zararlı bir bencillik oluyor. Kendilerini ve başkalarını sevmeyi öğrenmemiş bu çocuklar kendilerini sevmediklerinin bilincinde de değiller. Örneğin yemeğin iyi yanını ve çoğunu yiyemeyip bıraksalar ve atılsa bile kendilerine almayı vakfın başka bir çocuğuna gerekli olan bir şeyin gereksiz olsa bile ille de kendilerine de verilmesini, herkese dağıtılan bir şeyden kendilerine en çoğunun ve en iyisinin verilmesini istemelerini, bu içgüdüsel bencilliklerini kendilerini sevmek sanıyorlar. Kendimizi sevmek, kendimizi en güzel, en yakışıklı olduğumuz için sevmek demek olan narcissime değildir. Doğal ve insancıl olarak insanın kendisini sevmesi, en güzel, en yakışıklı, en güçlü, en akıllı olduğu ya da öyle olduğunu sandığı için değil, kendisini salt kendisi olduğu için sevmesi demektir. Tıpkı annemizi dünyanın en güzel, en iyi, en akıllı kadını olduğu için değil, bizim annemiz olduğu için sevmemiz gibi ve tıpkı yurdumuzu dünyanın en güzel, en iyi, en bakımlı yeri olduğu için değil, ama salt bizim ülkemiz olduğu için sevmemiz gerektiği gibi. Böyle bir sevgiyle kendini seven başkalarını da doğal olarak sever. Böyle bir sevgi salt ruhsal varlığımızı değil, fizik olarak da kendimizi, bedenimizi sevmemiz demektir. İnsanın kendini sevip okşaması kendine teşekkürdür. Nitekim acı, ağrı, sızı duyduğumuz zamanlar o organımızı ayrımsamadan ovmamız, okşamamız bilinçsiz bir sevgi gösterisidir. İster güzel, ister çirkin olsunlar, isterse sakat olsunlar, beni taşıdıkları, bana hizmet ettikleri için bacaklarıma ve ayaklarıma teşekkür ederim. Gözlerime güzel oldukları için değil, bana dünyayı gösterip tanıttıkları için teşekkür ederim. Ancak kendisini seven, kendisine değer verir ve kendisine değer veren başkalarına da değer verir. Ülkemizde hiçbir zaman gündemden çıkmamış olan işkencenin 12 Eylül 1980'den sonra en aşırılıklara varmış olması, neden Türk insanının işkenceden kurtulamamış olduğu üzerinde düşünülecek bir olaydır. Bir işkencecinin kendini sevmesi ve kendine değer vermesi olanaksızdır. Onların kendilerini sevmeleri narsistçe, hayvansı, içgüdüsel, bencilce bir kendini sevmedir. Tıpkı kemiği kapan köpeğin ağzından kapmasınlar diye az önce oynaştığı öteki köpeklere hırlaması gibi bencilce bir kendini sevmedir. Çocuk şunu öğrenmelidir. Ben bir şeyim ama herhangi bir şey olmadığım gibi ben her şeyde değilim. Kendini sevmeyen salt başkalarını sevmemekle de kalmıyor. Hayvanları, bitkileri, çiçekleri, bütün canlıları ve bütün doğayı da sevmiyor. Öteden beri bildiğim bu gerçeği Nesin Vakfı'ndaki işçiler ve çocuklar üzerindeki deneyimlerimden sonra daha iyi öğrendim. Nesin Vakfı'nda çektiğim sıkıntılardan biri de sevgisiz yetişmiş ve sevmek öğretilmemiş 10 yaşından sonra vakfa gelmiş çocuklarıma kendilerini, başkalarını ve doğayı sevdirmek için harcadığım çabaların pek de verimli olmamasıdır. Her çocuğa ayrı yuvalarda tavşanlar, ayrı kümeslerde cins tavuklar, güvercinler, muhabbet kuşları, hatta papağan verdim. Bu hayvanların bakım sorumunu onlara bıraktım. Daha büyük çocuklara Romanya'dan büyük parayla özel olarak getirdiğim Nutria adlı kemirgen kürk hayvanlarının bakımını bıraktım. Kendi adlarına yemiş ağacı fidanları diktim. Ayrı saksılardaki çiçeklerin bakım sorumunu onlara bıraktım. Yazık ki başarılı olduğumu söyleyemem. Bunun suçunu elbet salt çocuklara yüklemiyorum. Bu gözlemlerimle sevgisiz yetişmiş ve sevmeyen çocuklara sevmesini öğretmenin ne zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şu başarısızlığımı da açıkça söylemeliyim. Büyüyen çocuklar hayvanların bakımını yapıyorlar ama bunu sevgiyle değil görev olarak yapıyorlar. Sevgisiz yapılan görevse angaryadır. Bütün bunlara karşın çocuklarımın kendilerini ve başkalarını sevmeleri, kendilerine ve başkalarına değer vermeleri için olanaklarımız oranında ki pek azdır, elimden geleni yapıyorum. Örneğin kendilerine gelen mektupları atmamalarını söylüyorum. Bunları saklamaları için dosyalar veriyorum. Eski defterlerini, yazılarını, resimlerini birer andaç olarak saklamalarını öğütlüyorum. Çünkü bunlar insanın kendine değer vermesinin başlangıcı ve küçük belirtileridir. Çocukluk andaçlarını saklayarak kendisini seven ve kendisine değer vererek yetişen insan, yıkıcı, savaşçı, kavgacı, işkenceci olamaz ve kendini sevdiği ve kendine değer verdiği için de başkalarını da sever ve onlara değer verir. Nesin Vakfı çocuklarımın kendilerini başkalarından üstün ve başkalarını kendilerinden aşağı görmeden, burnu büyüklük etmeden ama sahte alçak gönüllülüklere de düşmeden kendilerini severek başkalarını da sevmelerini, kendilerine değer vererek başkalarına değer vermelerini istiyorum. 8. Nesin Vakfı çocuklarımın kendi aşağılık duygularını tanıyarak onu yenmelerini ve kendi aşağılık duygularından itici güç olarak yararlanmalarını istiyorum. Aşağılık duygusu olmayan insan bulunabileceğini sanmıyorum. Hiç aşağılık duygusu olmadığını sağlayan kimi insanlarda pek çok ve değişik aşağılık duyguları olduğunu gözlemledim. Ne var ki insan kendi aşağılık duygusunu ayrımsayamıyor ama birbirimizin aşağılık duygularını anlıyoruz. Tıpkı kendi yüzümüzü görmeyip de birbirimizin yüzlerini gördüğümüz gibi. Yatılı okullarda yapılan bir şaka vardır. Uyuyan iki çocuğun yüzlerini renk renk boyar arkadaşları. Bu iki çocuk uyanınca kendi yüzlerini görmeyip birbirlerinin boyalı yüzlerine bakarak alay ederler. Aşağılık duygusu da insanın kendisinde görmeyip başkalarında gördüğü bir şeydir ve o denli belirgindir ki herkes neden kendi aşağılık duygusunu ayrımsayamıyor diye birbirine şaşar. Aşağılık duygusunu doğuran kaynaklar gibi aşağılık duygusunun belirtileri de sonsuzdur. Yoksulluk, aşırı zenginlik, uzun ya da kısa boyluluk, kekemelik, gevezelik, suskunluk, köylülük, taşralılık, aile durumu, fiziksel eksiklik ve aksaklıklar, cinsel uyumsuzluk ve benzerleri gibi kaynakları görülüyor. Aşağılık duygusunun yönlendirilerek ondan olumlu bir itki gücü olarak yararlanılabileceği kanısındayım. İnsanın bunu başarabilmesi için önce kendi aşağılık duygusu ya da duygularını tanımak gibi zor bir işi başarması, aşağılık duygusunun nedenini saptaması, nedenini bildiği aşağılık duygusundan kurtulmak için ondan bir itki gücü olarak yararlanarak onu yenmesi ve ondan yararlanması gerekir. Vakıf çocuklarımla haftalık toplantılarımızda en çok konuşup tartıştığımız bir konu da aşağılık duygusudur. Bunu somut örneklemeler üstünde konuşmaktayız. Örneğin 3 yıldan beri Nesin Vakfı'nın çocuğu olan bir delikanlının neden en göze batan, en acı renkli ve değişik renklerde kırmızı, sarı, mavi, kavun içi ve benzer giyinerek elinden gelse tavus kuşuna benzemek istediğini, bunu şıklık sandığını, ille de okul arkadaşlarından ayrı bir giyim ve davranışta olmak istediğini, bunun nasıl bir aşağılık duygusu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 6 yıldan beri Nesin Vakfı'nda bulunan bir çocuğumun aşağılık duygusu da hiçbir şeyi beğenmemek biçiminde beliriyor. Örneğin kızlara ve oğlanlara ayrı olmak üzere yaşlarına göre 9 bisiklet aldık. Bu bisikletlerin vakfa getirildiği gün bu çocuğun büyük boy bisiklete şöyle bir bakıp sağlam ve iyi olmadığını, çabuk bozulacağını, hemen kırılacağını, daha bunlara benzer birçok şeyler söyledi. Bu sözleri tartışmamızın açılması için iyi bir dayanaktı. Bisiklete binmesini biliyor musun dedim. Bilmiyordu, bilmediğini biliyordum. Yaşımın boyunca hiç bisiklete bindin mi? Hayır, binmediğini de biliyordum. Senin hiç bisikletin oldu mu? Hayır. Öyleyse bu bisikletin iyi olmadığını, çabuk kırılacağını nasıl anladın? Sustu. Gece toplantısında bu konu üzerinde konuştuk. Alınan bisiklet yerli bisikletlerin en iyisi ve en pahalısıydı. Çocuklarındaki aşağılık duygularının kaynağı genellikle çok yoksul çevrelerden gelmeleridir. İçlerinde bu aşağılık duygusunu aşamamış olanlar Nesin Vakfı çocuğu olduğunu bile gizlemeye çalışıyorlar. Onlara Nesin Vakfı çocuğu olmanın onur vermesi gerektiğini, hiç kimseyi sömürmeden kazanılmış parayla ve hiç kimseye borçlu olmadan yaşadıklarını, sahip oldukları maddi ve manevi olanaklara, çevrelerindeki arkadaşlarının sahip olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bu konuşmalarımızın büyük etkisi olduğunu zamanla değişmelerinden anlıyorum. Çocuklarımıza toplantılarımızda şu gülütü birkaç kez anlattım. Bir kadın kullanılmış eşya satılan pazarda altın çerçeveli yağlı boya bir eski paşa resmi görür. Resimdeki Osmanlı paşasının göğsü nişanlarla doludur. Bu resmi satın almak isterse de parası 500 lira eksik çıktığından alamaz. Ertesi gün satın almak için gittiğinde resmin satılmış olduğunu görür, üzülür. O gün bir arkadaşının evine konuk gittiğinde bir de bakar ki satın alamadığı yağlı boya resim duvarda asılı. Ev sahibine bu kimin resmi diye sorar. Ev sahibi hanım da konuklarının önünde kasıla kasıla büyük dedemin resmidir efendim der. O zaman kadın çok yazık der. Dün çantamda 500 liram daha olsaydı bu resimdeki paşa hazretleri benim büyük dedem olacaktı. Kendi yaşamımdan da örnekler vererek çocuklarıma ilkin kendi aşağılık duygularının ne olduğunu saptamalarını, yani en zor işi yapmalarını, sonra da kendi aşağılık duygularını olumlu ve yararlı bir yöne yönlendirerek ondan bir itki gücü olarak yararlanmalarını sağlık veriyorum.